Günü kaçıranlar, gün boyu haberden uzak kalanlar için artık Z raporu var. Tolga Ekenel mikrofon başına geçiyor, gün boyu yaşanan, gözden kaçan, üstünde durulmayı hak eden ne varsa sizin için özetliyor. Tolga Ekenel'le Z raporu hafta içi her akşam 20.45'te Radyo Sputnik'te. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Gagayoz kıyameti Mindik bir alameti Gagayoz kıyameti Omani Yol dediğin
Evet değerli dostlar, yolcu yolunda gerekte acıların üzerine bugün bir umut olabilecek mi diye altılı masa toplantısı yapılıyor. Millet İttifakı'nın toplantısı. Muhalefete gönül verenler, Millet İttifakı'na gönül verenler ya da oradan umut arayanlar için bugün mesele tabii önemli bir hale gelmiş durumda. Bugün çıkacak sonuç açıklanmayacak ama zaten kulislerden bu bilgiler gelecek. Ben dün yaptığım araştırmaları tamamlayıp sabah açıklamıştım ama öğleden sonra yaptığım bir iki görüşme, çok kritik bir iki görüşme, masadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkacağının %100 olduğu gibi bir iklim doğduğunu söylüyorlar ama açıkçası şöyle bir olasılık da var. Hani toplantının gidişatına göre bugün biz karar verdik demeyip bir cumartesi günü bir daha da toplanabilecekleri yönünde de bir değerlendirme var. Tabii eğer cumartesi gününe kalan bir değerlendirme olursa hani bir anlaşmazlık duygusu olur. 48 saat gerilim olur. Keşke bugün bu iş bitse, bana biraz öyle gibi geliyor. Genel başkanlar arasında bir gerilim meselesi var mı derseniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde iki kanat var. Bir kanat Kemal Kılıçdaroğlu onu %100 destekliyor. Diğer kanatsa bir milliyetçi adayın, yani MHP kökenli olan bir milliyetçi adayın, yani Mansur Yavaş'ın gösterilmesinin iyi olacağını söylemiş idi. Bu tabii Türkiye'de bir hayli ilginç ve yoğun bir sürece işaret ediyor. Birazdan eski Kültür Bakanımız Fikri Sağlar Bey'le bu konuları konuşacağız. Bugün yine size yoğun olarak mikrofon uzatacağız. 0212-809-3043'ten bana ulaşacaksınız ve bunun üzerinden de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bana gelince meselelere nasıl baktığım yönünde bir değerlendirme yapmam gerekirse, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarda baştan beri söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sembolik bir anlamı var adaylık konusunda. Şöyle bir anımsama yaparsak, Sayın Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'ye karşı bir kurultayda hodri meydan deyip kurultayın gizli bir takım eller tarafından engellenmesi sonucunda MHP'den bir kopuş olmuştu ve bu kopuş İyi Parti'nin kuruluşuna neden olmuştu. İyi Parti o süreçte ayağa kalkacakken alınan kararlarla mecliste olsa bile işte seçime girme, devlet yardımından faydalanma gibi sorunlar olacaktı. O sırada Kemal Kılıçdaroğlu borç milletvekili denen uygulamayı Meral Hanım'la birlikte yaptı ve Meral Hanım İyi Parti'yi güçlü bir biçimde mecliste Türkiye'nin önemli bir partisi olarak var etmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Hanım çok tatsız bir sonuç aldı ama kurultayda yeniden göreve geldi ve bu kez Millet İttifakı yine bir seçim sınavına çıktı. Orada yine başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Liderliği Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Meral Akşener uyumlu davrandı ve Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı bütün şehirlerde, bütün büyük şehirlerde anlamlı bir yenilgiye uğrattı. oy oranı açısından olmasa bile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, aklınıza gelebilecek her yerde Eskişehir, Bursa kıl payı kaçtı falan, böyle büyük bir başarı elde edildi. Bunun ardından bu ittifakın daha da gelişmesi için Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan'ı yeni partileriyle birlikte masaya davet etti. Onlar da katıldılar. Süreç zenginleşti, derinleşti. Süreç başka bir yere doğru evrildi. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve ardından da yerel seçimlerin geleceği bir sürece girildi. Bu sıradaki ağır toplumsal olaylar yanı sıra en büyük olay tabii ki depremle birlikte yaşandı. Deprem Türkiye'nin ve aslında dünyada da görülen en büyük felaketlerden biri olarak Türkiye'nin tarihinde belki depremden bir gün öncesi gibi bir daha Türkiye'nin hiçbir zaman olmayacağı, umarım yaralarını sarıp onarıp daha iyi olacağı bir geleceğin başlangıcı oldu diyebilirim. Böyle bir süreçte Erdoğan sürekli Cumhurbaşkanı adayınız kim, hadi çıkartsanız da beceremezsiniz dedi. Bolca hakaret de etti. Çürükler, sürtükler, adiler, şerefsizler gibi duruma göre çeşitli sözcükler ifade etti. Bunları siyasetin gerilimi içerisinde söylerken son düzlükte acaba seçim yapılabilecek mi kaygısı da vardı. Aslında seçimlere gelmeden önce ne kadar anlamdan yoksun tartışmaların içine girdiğimizi bir kez daha görmüştük. Türkiye'de çoktan aşılmış olan kılık kıyafet sorunu, başörtülü hanımefendilerin toplumda ifade edilebilme, değer bulabilme sorunu çok gerilerde kalmıştı. Bu yeniden gündeme gelmişti ve anlamsız bir şekilde bugün gündemi tartışır haldeydik. Bunun gibi daha pek çok şey söyleyebilirim ama hayatın büyük ve ağır hakikati geldi, önümüze oturdu. Bugün İki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Ali Mahir Başarır Bey ile Lütfi Türkkan Bey'in dokunulmazlıkları kaldırıldı. Bu da sert olan sürecin daha da sertleşeceği anlamına geliyor. Fakat yargı kararları ardı ardına ilginç yargı kararları da geliyor. Ekşi Sözlüğün anlayabildiğim kadarıyla son dakikada gördüm. Kapatılma kararı herhalde kaldırılmış. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye yönelik kararlar da ihtiyadi tedbir olarak kaldırılmış. Bunları son dakikalarda gördüm. Ali bana teyit edecektir. Yani Türkiye'de dalgalı ve farklı bir süreci hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bugün bütün bunları konuşacağız. Sizin görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi alacağız. Benim kulis bilgilerinden edindiğim dün çok çok düşük bir ihtimal olsa bile, bunun altını çiziyorum çünkü siyasette bir dakika, bir saniye, bir gün bile önemlidir hep. İki adayla seçime gitme olasılığı da gündeme gelmiş. Ama bu yani acaba yani en düşük olasılıklardan biri mi olarak mı gündeme geldi bilmiyorum ama çok düşük bir olasılık. Şimdi siyasetin deneyimli ismi Sayın Fikri Sağlar ile görüşeceğiz. Sayın Sağlar merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, bizi dinleyenlere de iyi akşamlar dilemek istedim.
Çok teşekkür ederim Sayın Sağlar. Biz burada bir yoldaşlık yapıyoruz. Özellikle direksiyon başındaki dostlarımıza. Herhalde Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu olduğumuz için ayrıca da bir gündem yaratmış oluyoruz. Çünkü özgün içerikler yapıyoruz. Bu bağlamda bu yayında olduğunuz için ben de teşekkür ederim Sayın Sağlar.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Sağlar, siz tarihsel çok siyasal olay gördünüz ve yaşadığınız tanıklıklarınız elbette değerli. Ama önce sondan başlamamız gerekiyor. Sizin ilin milletvekili Sayın Ali Mahir Başarı'nın ve Lütfi Türkkan Bey'in başka bir ilden, başka bir partiden dokunulmazlıkları kaldırıldı. Türkiye'de dokunulmazlık deyince bir yanlış anlama var. Onu anımsatıp size bırakacağım. Bu dokunulmazlık tamamen ifade özgürlüğüne dayanan bir dokunulmazlık. Yoksa hırsızlık, arsızlık, taciz, tecavüz için değil. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı denen hakkını ifade özgürlüğü bağlamında garanti altına alıyor ve bunun kaldırılması çok sık olan bir durum değil ve aslında demokrasi açısından büyük bir kayıp. Bunu anımsatarak sözü size bırakıyorum. Buyurun.
Ama Türkiye'de öyle işlemiyor. Türkiye'de dokunulmazlık zırhı özellikle kürsü özgürlüğü için değil. Her şeyi var. Yani trafik kazasında eğer suçluysanız ya da çek sahtekarlığınız söz konusuysa milletvekili olduğunuz zaman dokunulmazlıklığı altında dönem sonuna bırakılıyor. Hatta anımsatmak isterim. Mehmet Ağar bu susurluk meselesi sırasında Adalet Bakanlığı yapmış ya da İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu nasıl nedeniyle hangi mahkemede yargılanacağına dahi karar veremediler, dokunulmazlığı vardır diye. Ve yeniden o sırada meclis dönemini bitirdi, yeniden milletvekili oldu ve ertelendi. Milletvekilliği kalktıktan sonra da yargılandı. Şimdi evet, bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep iddiamız şudur: kürsü masumiyeti önemlidir. Kürsüde düşünce ve ifade özgürlüğü dokunulmaz. Ve orada yaptığınız bütün konuşmalar o milletvekilinin doğal hakkı olarak, dokunulmayacak hakkı olarak ortaya konulur. Öyle olması gerekir. Ama bugün bakın, tecavüz suçlusu bile dokunulmazlık olduğu için yargılanamıyor milletvekilleri içerisinden. Ki AKP'li benim dönemimde öyle bir çalışma yapmıştım, 2018'de kadar olan dönemimde. Bu suçtan AKP'li bir sürü insan vardı. O zaman şimdi var mı, bunlar devam ediyor mu, dokunulmazlıkları kalktı mı, kalktıktan sonra ne oldu onları bilmiyorum. Takip edenler var. Şimdi benim gerçekten birlikte de olduğum, biraz da yetişmesinde katkıda bulunduğum Ali Mahir Başarır'ın ve Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili komisyondan bir rapor çıkmış. Herhalde bugün de bununla ilgili bir karar verildi ya da verilecek. Ben de yoldayım, onun için çok fazla bilmiyorum. Ama bu
karar çıktı.
Karar çıktı. Tamam. Evet. Tamam. Bu sadece yargılanmasının yolunu açar, milletvekili görevini etkilemez. Bundan sonraki söyleyeceklerini de etkilemez. Dolayısıyla bir yargı sopasıyla AKP'nin milletvekillerini hem de etkili ve toplumda gerçekten saygı görmüş insanları dahi biz gerekirse dokunulmaz kaldırır, mahkemede süründürürüz anlayışını topluma yaymak adına, tam da seçime gidiyoruz ya, yaymak adına yapılmış bir icraat olarak görüyorum. Yoksa bundan önceki benim içinde bulunduğum dönemlerde ki milletvekilleri dokunulmazlıkları hep dönem sonuna bırakılır. Ondan sonra biraz evvel söylediğim gibi akıbetleri ne oldu bilmiyorum der diyerek bir noktaya gelinir. Mehmet Ağar'ı biliyorum, Susurluk'tan yargılandı ve hüküme bağlandı. Şimdi
bunu... Sayın Sağlar, şunu da söylememiz gerekiyor herhalde. Aslında dokunulmazlık kalktı ama yani bugün Mart, 70 günlük bir tırnak içerisinde işleyişi var. Çünkü zaten milletvekili seçimleri geliyor. Yani bu anlamda sizin dediğiniz gibi daha çok içerikten ziyade ibretlik diye yorumlamam gerekiyor herhalde, değil mi?
Tabii, tamamen. Ben de onu söylemek istiyorum. Mesela hatırlayın, bu Ergenekon davaları sırasında durup dururken Seyfi Oktay, eski Adalet Bakanı, önceki Adalet, evet, Bakanları, onu da aldılar içeriye. Bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'yla o zaman kavgalıydı Recep Tayyip Erdoğan. Onlara ibretlik olsun, bakın sizin bakanınızı bile biz yargılayabiliriz, gözaltına alabiliriz korkutmasını uygulamak için yapmışlardı. Nitekim Seyfi Oktay dava açıldı hakkında, gitti, beraat etti, hiçbir şey yoktu. Şimdi bu
zaten saçma sapan iddialar vardı içinde.
Seyfi
abiye yönelik ben kendisine çok saygı duyar, severim. Saçma sapan iddialardı.
Ben birisi olarak söylüyorum, kendisine de söyledim. Abi seni, Seyfi abi seni neden yargılıyorlar biliyor musun? Öbür hakimleri, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ibretlik olsun diye. Bak ha dedirtmek için yapıyorlar dedim. Biliyorum demişti. O güzel de bir savunma yapmıştı. Çok da büyük, evet, bir savunma. Ben de okudum onun savunmasını. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın Türkiye'de aslında görüntü de bir demokrati, hukuk devleti, anayasamıza böyle yazıyor. Ama öyle mi? Değil. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Türkiye demokratik bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Türkiye laik demokratik bir hukuk devleti olmaktan çıktı. En son depremde de gördük ki Türkiye artık laik demokratik hukuk devletinden çıkmanın yanı sıra sosyal devlet olmaktan da çıktı. Sosyal devletin en önemli kurumlarından biri olan Kızılay parayla çadır satan, konserve satan ve yandaşlarını besleyen bir hale getirildi. Sadece Kızılay değil, bütün sosyal yardımları oluşturacak olan kurum ve kuruluşlar da aynı durumdalar. Gerek özel gerekse kamu olanlar. Bu, dolayısıyla Türkiye'de şimdi ne var? Türkiye'de bir kişinin devleti işgal etmesi söz konusu. Buna ne ad verebiliriz? Bunların birçok adlar verilebilir. Şimdi o nedenle benim bugün altılı masadan çıkacak olan sonucun çok önemsediğimin altını çizerek size söylemek isterim. Çünkü Türkiye'de bu rejimin değiştirilmesi gerekiyor. Rejimi bugün değiştirmek isteyenlerin kusura bakmasınlar ama doğru dürüst muhalefet, yeterli muhalefet ya da güçlü muhalefet, siyasetin hak ederek yapıldığı bir muhalefet yapılmadığı için 20 yıldır başımızda bulunan kişiler aşiret devleti de değil, bir tek adam devleti haline dönüştürdüler. Zaman zaman okuduğum kadarıyla gördüğüm Osmanlı padişahlarının bile elinde olmayan yetkileri verdiler ve verilirken de kimi yardımcı oldu, kimi sesini çıkarmadı, kimi göz yumdu. Bu noktada geldiğimizde biz neyi konuşuyoruz? Sonuçları konuşuyoruz. Ama şimdi bu sistemi, bu rejimi değiştirmemiz lazım. Onun için de altılı masanın bugün belirleyeceği kişi çok önemlidir. Dilerim ki, umarım ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar.
Sayın Sağlar, siz bu tür siyasi gerilimli dönemlerde, o zaman tabii koalisyon arayışları vardı. Koalisyonlar arasında mekik diplomasi yapılırdı. Sadece koalisyon dönemlerinde değil, bazı kararlarda, bazı değerlendirmelerde vesaire siz bunlara tanıklık ettiniz. Ancak Cumhuriyet tarihinde elbette ki bu yeni rejimle birlikte ilk defa böyle bir dönemeçte yepyeni bir tablo ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Böyle dönemde ben tabii dün çok üst düzey isimlerle görüştüm ve yani siyasetçiler, siz de bilirsiniz, gazetecilere bazen bazı şeyleri bilerek ve isteyerek fısıldarlar. Bazı zamanlarda dezenformasyon da yaparlar. O yüzden gazetecinin de oyuna gelmemesi lazım. Ben kendi payıma görüştüğüm çok kritik isimlerde, Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili isimlerde çok yakından tanıdığım ve söylediklerini teyit ederek baktığım isimlerdi. Şöyle bir tablo var. Meral Hanım'ın sırtında Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen tarafın bir ağırlığı da var. O yüzden Meral Hanım bir biçimde onları da tatmin edebilmek durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nda kesinlikle mutabık olmuş durumda. Masada Gültekin Bey, işte Temel Bey kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Babacan'ın sorun çıkarmayacağı söyleniyor. Davutoğlu biraz meçhul benim edindiğim şeylerde. CHP'lilerin bir kısmı da güven duymuyor. Ama Meral Hanım meselesinde de Kemal Kılıçdaroğlu durumunda uzlaşmış görünseler bile hep böyle bir içte bit yeniği var idi. Baş başa da görüşüldü. Gerçekten bugün masada konuşulurken şöyle mi olur mesela? Fikri Beyciğim sen ne diyorsun falan gibi mi olur? Yoksa bunun bir diplomasisi, bir gerilimi var mıdır? Yoksa tamamen gırgır yapılır mı? Aslında konu çok ciddi midir? Nasıl olur bu görüşmeler?
Vallahi çok ciddi olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki durumu, gerçekleri yaşayan, gören en aldırmaz, vurdum duymaz siyasetçi bile işin ciddi olduğunun farkında varmış durumda. En azından sorumluluk hissetmese dahi attığı adımın kendi bireysel çıkarına da doğrudan etki edeceğini bilerek bakmıştır. Altılı Masa Türkiye'de bir sinerji yarattı ve bir umut yarattı. Şimdi bu umut birden umutsuzluğa dönüşürse bir daha toplumda, toplumun bir insanın en önemli değerlerinden biri olan umudun yok edilmesi, geriye dönüşü olmayacak bir noktaya getirir Türkiye'yi. Bu deprem bana şunu öğretti. Ben 40. yılındayım siyasetin. Deprem sonrasında dedim ki AKP ve AKP anlayışı, başta Recep Tayyip Erdoğan ve diğerleri olmak üzere, anlayışı Darül Harp anlayışında. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak üzere kendilerini kurgulamış ve buradan ne koparırsak kârdır, neyini yok edersek bizim için bir kazançtır anlayışıyla devam ediliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 80 bin bina çökmüş 11 ilde, 80 bin bina. İçinden bir kişi öldüğünü kabul edersek 80 bin kişi demektir. İki kişi öldüğünü kabul edersek 160 bin kişidir. 45 binde kaldık. Şimdi haberler siz de veriyorsunuz onu, izliyorum. Kaybolan insanlar ve onları bulmaya çalışan yakınlarının feryatlarıyla dolu. Bundan sonra daha da feryat olacak. Çünkü moloz kaldırılınca, enkaz kaldırılınca ve onun içerisinden naaşlar çıkmayınca bu sefer nerede olacaktır? Çünkü eskavatör ya da işte ne bileyim dozer alıyor, kamyona yüklüyor, gidiyor. İçinde ceset var mı, yok mu, kim var, kim yok, buna bile bakılmıyor. Bu o zaman, yani rivayet, iddia deniliyor ama iddiaların ateş olmayan yerden de duman çıkmaz diye bir laf vardır. Depremin olduğu saatte eski alışkanlıklardan dolayı Emasya protokolü kalkmasına rağmen silahlı kuvvetlerden ve devletin yetkililerinden deprem oldu ve oraya gitmeliyiz denildiğinde, saraydan küfürle bu sabahın köründe bu nedir diyerek kalkındığı ve durdurulduğu iddiası var. Bu bir yalan olabilir ama sonunda görüyorsunuz ki 3 gün sonra devlet orada oluyor. Bakın, peki, ben Fikri Bey, 99 Körfez'i yaşadım. Körfez'in anında 34 bin asker, ki bir kısmını Gölcük'te kaybettiklerine halde 34 bin asker oradaydı. Biz de gittik oraya. Orada bir tek sıkıntı vardı. Telefonlar, yani bugünkü kadar altyapısı daha kuvvetli olmadığı için görüşme imkanı. Onun da biz muhalefet olarak çok kızdık, bağırdık. Niye iletişim kuramıyoruz diye. Ama herkes oradaydı ve büyük bir şekilde çalıştı. En azından çadırlar getirildi, konteynerler yapıldı. Bugüne kadar depremler yaşandı, 20 yıl yani, ya da 21 yıl AKP'de, Van'da, orada, sonra sığınmacılar geldi, onlar için çadırlar kuruldu, konteynerler alındı. Nerede bunlar? Hala çadır diye bağıranlar var. Sizin memleketiniz olan Samandağ'daki belediye başkanınız bağırıyor ya, bir çadır getirin diye. Alamadığı çadırlardan ve dalga geçildiğini anlatıyor insanlar. Bir çadır istiyoruz, git kendini seranda kal dedin diyorlar.
Şimdi Fikri Bey,
yaşayınca buyurun.
İzninizle bu süreçte bir şey sormak istiyorum da, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi bu depremin sizin söylediğiniz meselelerde bence en kırıcı olan tarafı kayıpları aramak olacak. Çünkü Türkiye'de kayıpları aramak farklı şekillerde bellekte var. Örneğin cumartesi annelerinde olduğu gibi. Yani cumartesi annelerinin kayıpları aramasıyla burada evladını, eşini, özellikle çocuklar bağlamında yitirmiş birisinin kayıpları araması çok da şaşırtıcı benzerlikler taşıyacak ve kalıcı bir travma olacak. Bunu ben de tahmin ediyorum. Ancak Türkiye'de özellikle sizden faydalanabileceğimiz meselelerden birisi şu. 70 gün bir kere nasıl geçer? Önce onu konuşmamız lazım. Ben kaygılarımı söyleyeyim. Bir kere depremin ağırlığı olur. Depremin ağırlığından dolayı bildiğimiz propaganda olmaması gerekir belki, ama yapılabilir. İkincisi, en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı sözcüklere baktığımız zaman dil ağırlaşabilir, keskinleşebilir. Üçüncüsü, bu ortamda toplumsal gerilim arttığı zaman, poliste birkaç gündür görüyoruz, siz de farkındasınız, futbol maçına bile tahammül kalmadı. Önce onu sormak istiyorum. Bu 70 gün bir kere insanlarımız açısından nasıl geçer, onu bir tahmin eder misiniz? Mesela bir örnek vereyim, onun üzerinden size bırakayım sözü. Sinan Ateş değerlendirmesini biliyorsunuz. Şimdi Sinan Ateş davasını Meral Hanım yeniden gündeme getirdi. Kemal Bey de getirdi. Bir faili meçhulden söz ediliyor. Bunun gibi depremin yaralarıyla da ilgili sinir uçları var ve Türkiye bir tür otokrat ve sert bir güvenlikçi politikada izliyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Şimdi bu 70 gün bugünkü iktidarın artık sonunu getirebilecek bir 70 gün. bugünkü iktidarın demokrasiye döneceği, hukuk devletini yeniden kurallarını çalıştıracağı, sosyal devlet olmaktan vazgeçilmesine tekrar geri dönüş yapılacağı gibi beklentiler çok iyimser olur diye düşünüyorum. Bir para bulacak, işte insanları kendi tabanlarını kandırabilmek adına oralara paraları aktaracak. Bakın,
edelim jingle da girmeyin, devam edin.
Bakın, Adıyaman'a gidiyor, diğer gittiği Antakya ve diğer Osmaniye falan gibi bölgenin dışındaki Adıyaman'da Erdoğan sadece Adıyaman'da helallik istiyor. Ve sonunda da çocuklara para dağıtıyor, Ulufe gibi. Yani bu iradesini olan, devlet umuru görmüş bir devlet adamına yakışmayan bir olayı orada gayet rahatlıkla sergiliyor. Neden? Adıyaman çünkü Menzil tarikatının baş şehri gibi görünüyor. Ve oradaki insanlara tembih ediyor. Adıyaman'ı terk etmeyin. Antakya'daki insanlara, Hatay'daki insanlara bunu söylemiyor. Hatay'daki insanları başka yere götürüyor. Ben olayın, depremin olduğunun ikinci günü Antakya'da sizin de tanıdığınız, isimlerini vermek istemediğim dostlarımız dediler ki ya burada kapıyı açtılar ve alabildiğine insanlar giriyorlar buraya. Ben de bunun üzerine bunu bir tweetle topluma duyurmak istedim. Bana hemen akşamleyin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bey dedi ki öyle değil, biz tek taraflı açtık, sadece yardım gönderiyoruz oraya. Sonradan öğreniyoruz ki 116 bin çadır gitmiş, 3 bin küsür 4 bine yakın konteyneri gitmiş. Ama onun karşılığında da gelen olmuş. Ve Dışişleri Bakanı çıkıyor bir ziyaret sırasında, yalanlar söylenin diyor. Hala da söyleniyorlar, troller de bunu yaymaya çalışıyorlar. Ama yalan söylenmediğini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer attığı tweetle gösteriyor. Diyor ki Mersin artık kaldıramaz. Zaten buraya 400 bin kişi yerleştirdiniz. Bir de o kadar sığınmacı getiriyorsunuz buraya. Yani yeni sığınmacılar getiriyorsunuz buraya. Benim vatandaşım, Antakyalı vatandaşım, benim başımın üzerinde yeri vardı. Ama ona, bu getirdikleriniz nedir? Bunu kaldıramayız diye tweet atıyor. Gerçekte o. Mersin'de yürüyecek yer bulamıyorsunuz. Tabii bundan fırsatçılar yararlanmaya çalışıyorlar. O ayrı bir mesele. Yani hem sosyal hem ahlaksal bir bozuntu da söz konusu bu taşımalar içerisinde. De bugün gördüğüm o ki söylenen hiçbir söz güvenilmiyor iktidar tarafından. Söyledikleri, verdikleri hiçbir mesaj doğru mesaj değil düşüncesine sahibim. Benim gibi herkes. Şimdi bunu da bildikleri için bu koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacaklardır. Belki sokaklarda en azından şiddeti oransal anlamda farklı olan şiddeti, devlet şiddetini gösterecektir. Ama sandık konduğu andan itibaren o şiddetin karşısında sinmeyen halkımız oyunu verecektir ve gitmek üzere. Bütün mesele ben sonunda gidecekler ama bunlardan hesap sorulması gerektiğini söyleyecek siyasetçi arıyorum. Sizler söylüyorsunuz bunu her zaman. Ama siyasetçi aman devri sabık yaratmayalım diyerek 20 yıl boyunca yani hakikaten her şeyimizi sömüren ve başta da söylediğim gibi bu cumhuriyetin iyi kötü ama en azından ifade ve düşünce ve ifade özgürlüğü olan toplu gösteri yürüyüş hakkı olan anayasada yazan laik bir devlet olduğu anayasada yazılan bu ülkeyi bunların hepsinin dışında bir hale getirdiler. Şimdi bundan otokratik bir ülke değil. Bir diktatörlüğe doğru götürülen, bir adım gerisinde olan, kapının eşiğinde durulan bir noktadadır. Düşünebiliyor musunuz? Bir kişi devleti işgal etmiş. Padişahların olmayan yetkileri var bugün Cumhurbaşkanı'nda. Siz bu yetkileri değiştirecek misiniz? Altılı Masa'nın sinerjisi, umudu oraya gelirlerse değiştirecekler. Ama onlar kendi aralarından birisini çıkarmak için bu kadar uğraşmaları ciddi bir şekilde bizim umudumuzu da kırabilir. Yani en azından beklentimizi de ne denir? Tereddütler, beklentilerin yerine tereddütler oluşabilir. Böyle bir noktaya gidiyoruz.
Fikri Bey, size son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de matematik ortada. Maalesef siyaset matematik bir denkleme indirgendi. Çünkü aslında siyasette temsil meselesi sorun haline geldi. Ben kendi payıma aidiyet duygumu en çok hissedebileceğim. %100 hiçbir parti karşılamayabilir belki ama %90-95 ideolojik ortaklıkların olabileceği yapılar olabilir. Ben mesela altılı masada zaten kendimle özdeşlik kurabileceğim bir siyasi yapı görmüyorum ama yani programları itibariyle söylüyorum, kişiler itibariyle söylemiyorum. Yani netice itibariyle kamucu anlayışın Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde aslında Deniz Baykal'ın CHP'sinde de giderek göz ardı edildiğini. Hani ben çocukluğumda daha sosyalist bir yere gitmeden sosyalistlerin de içinde olduğu Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye kendi payıma o zaman ilk böyle solculuk zamanlarımızda güvenen, oy veren falan birisiydim. Oradan ileri gidilmedi, hep geri gelindi. Fakat o damarda önemli bir yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti çatısındaki önemli bir unsur olan Kürt siyaseti bugün anahtarlardan biri. Dolayısıyla benim hep baştan beri söylediğim şu tez vardı, ona katılır mısınız bilmiyorum. Ben iki değer üzerinden burada Cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin önemli olduğunu düşünüyordum. Bir, Kürt siyasetinin gönül rahatlığıyla oy verebileceği, ki siz tanırsınız Ahmet Türk Bey'i. O dedi ki Kılıçdaroğlu'na itiraz etmeyiz. İki, belediye başkanlarından birisinin aday gösterilmesine prensip olarak belediye başkanı oldukları için kişi olarak değil karşı çıkıyordum. Nitekim son olayda Ekrem Bey olağanüstü başarılı bir performans sergiledi. Mansur Bey'e ben ideolojik olarak karşı olmama rağmen onun da çok başarılı olduğunu gördüm. Diğer belediyelerde öyle oldu. Kürt siyaseti ne yapar? Burada örneğin Mansur Bey'e yönelik Mansur Bey olursa zaten ona oy vermemiz mümkün değil demişlerdi. Bu bağlamda Kemal Bey'in öne çıkma olasılığı zaten vardı ve öyle de görülüyor. Kürt siyasetinin bir başka aday çıkarma olasılığı olur mu Rıza Türmen gibi? Yoksa Kemal Bey'de uzlaşılırsa bu iş biter mi? Bu da bu davranışta toplumu rahatlatır mı?
Şimdi tabii altılı masadan kim çıkarsa çıksın Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt sorununu yani demokratikleşme adına, ekonomik kalkınma adına, kültürel gelişme adına en önemli sorunu olan Kürt sorununu çözme doğrultusunda beklentisi olanların o masadan çok fazla destek vereceklerini zannetmiyorum. Bu benim objektif görüşüm. Aslında destek vermeleri gerektiğini de kişisel olarak da söylemek isterim. Ama bir seneyi aşkın bir süredir yapılan bütün toplantılar sonrasında açılan bugüne kadar da aktarılan bütün beyanlarda komisyonların raporlarında Kürt sorunuyla ilgili hiçbir şey yok. O nedenle ben belki takip ediyorsunuz ama bütün yazılarımda ve konuşmalarımda sol bacak olmadan koşmak mümkün değildir. Tek bacaklı olmak ampute olmak demektir. O nedenle ciddi bir şekilde sosyalist bloku, emek özgürlük blokunun da bu işin içerisinde olması gerekiyor. Bu ne demektir? Onların da gönül rızasıyla her şey aynı olmayabilir, farklı düşünceleriniz olabilir ama asgari müşteriklerinizde, temel müşteriklerde, yani sömürüye karşıyız, neoliberalizme karşıyız, özgürlüklerin sınırlarını genişletmek istiyoruz, yeni bir anayasa yapacağız gibi temel nitelikte Kürt sorununu çözeceğiz, Alevi sorununu çözeceğiz. Bu ülkedeki insanların kan kafatası olarak ayrışmasını değil, hukuk önünde, yasalar önünde eşit yurttaş olmasını sağlayacağız anlayışını sürdürmeliyiz. Yani bakın Alevileri Kültür Bakanlığı'nda bir daireye bağladılar dedelerinin de birlikte. Yani bir inanç olmaktan çıkarıp sadece onu bir kültürel varlık olarak. Yani bunu niye söylüyorum? Katılırsınız katılmazsınız ama toplumdaki katmanları ve onların özgürlüklerini, inanç özgürlüklerini, düşünce özgürlüklerini, yürüyüş özgürlüklerini, başka yerden başka yere göçme özgürlüklerini ellerinden alan bir yapı nasıl giyeceklerini, nasıl yiyeceklerini ve ne düşüneceklerini, gençlerin el ele tutuşmayacağına varıncaya kadar karar veren bir kurumun ortadan kaldırılması gerekir. Bunu sadece masada oturan 6 kişi ya da 6 parti, siyasi parti yapamaz. Yapması da mümkün değil. Neden? Çünkü programları, kafaları, düşünceleri, geçmişleri, kültürleri buna müsait olmayan insanlar. Belli yerlerde birleştiler. En azından sağa solu bir araya getirmeye çalıştılar. Ama sol dışarıda kaldı temel anlamda. Ve asıl biraz evvel dediğiniz gibi bu ülkenin eğer en önemli sorunu Kürt sorunuysa bunu temsil eden siyasi partiyle görüşmekten hem görüştüler hem de yan yana durmaktan, fotoğraf çektirmekten çekindiler, korktular. Bu ne demektir bu? Görüştüğü insanlara yapılan bir saygısızlıktır. Onların arkasında oraya oy veren insanlara saygısızlıktır. Ama buna rağmen şu Bektaşi fıkrasına döneyim. Bektaşi'yi görmüşler demişler sen şaraptan anlarsın şu iki şişe şaraptan hangisi iyidir bir bak. O birini içmiş öbürü demiş. Ne demişler ki sen öbürünü içmedin. Bundan kötüsü yok, tadına baktığından kötüsü yok, olamaz. Şimdi bugünkü yönetimden anlayıştan kötüsü olmadığı için insanların çaresizliğini kullanmak ama onlara ciddi bir şekilde gerçekleri anlatarak ve yapacaklarını kararlı bir şekilde ortaya koyarak ve bunu bir kontrat gibi, bir mukavele gibi bunu yapmazsan ben bir daha yokum diye söz vererek yapmaları gerekiyor. İnşallah onları yaparlar.
Sayın Sağlar çok teşekkür ediyorum. Bugün ilerleyen saatlerde muhtemelen toplantı bitecek. Bir sonuç alınıp alınmayacağını en azından açılıp açıklama yapılmayacağını biliyoruz. Sonuç alınsa bile herhalde kulis bilgileri olarak yarın sabaha kalacak.
Vallahi katıldığınız yani, için ben sürprizle bekliyorum sevgili Enver.
Bu akşam açıklanır diye mi?
Hayır açıklanıp açıklamama değil. Biraz evvel sizin de benim de benim genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu sırf da Alevi olduğu için yani diyorlar ya Alevi olduğu için olmaz bilmem ne diyen bir siyasi akım var. Ben de sırf da tam tersine bu ülkede gerçekten eşit haklara sahip aynı eşit haklara sahip insanların var edilmesi için gerekli olduğuna inandığımı söylemek istiyorum. Benim genel başkanım olmaktan öte. Ama bir sürpriz yapabilirler.
Yani masa dışı aday mı?
Yani her şeyi bekliyorum. Ben de bakıyorum kulislere. Ağızlarında gevelemek bu. Yani kazanamayacak adayı en son Sayın Akşener'in Fox televizyonu sabah konuştuğunda ben noter değilim filan gibi CHP'li yetkililerin de söylediği sözler yani çok yenilir yutulur sözler değil. Bu sözleri yutarsa ve aklı selim bir sağduyuyla hareket ederse ne ala. Ama söylediklerinin arkasında durmaya kalkarsa o zaman oradan başka şey çıkar diye düşünüyorum. Benim gördüğüm bu.
Bu tabii endişe verici, şu anlamda endişe verici. Zaten Türkiye'de öteden beri hani bir Aleviye, hele bir de Dersimli, Tuncelili bir Aleviye devletin anahtarı verilir mi gibi bir soru Kürt siyasetini de aynı zamanda çok daha kırılgan hale getirir. Umarım böyle durum olmaz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sağlar.
Ben teşekkür
çok sağ
olun. Ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, iyi
çok
akşamlar.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. 0212-809-3043'ten bugünü konuşmaya devam edeceğiz. 0212-809-3043'ten Türkiye tarihinde görmediği, benzerine hiç rastlamadığı bir süreci yaşıyor. Çünkü Türkiye daha önce bu türden bir seçime gitmemişti. Bu seçimin neresinden bakarsanız bütün renkleriyle, bütün koşullarıyla nevi şahsına münhasır olduğu, bölgesel olağanüstü hal, büyük bir yıkım, üstelik Türkiye'nin demokrasisinin kırılgan, iktisadi koşullarının borçlu, siyasetin gergin, ittifakların kendi içinde başka çelişkiler taşıdığı, buna Cumhur İttifakı da dahil. Devlet olanaklarını Cumhur İttifakı'nın elinde görebileceğiniz, bağımsız medyanın kendisini korumakta güçlük çektiği, yok edildiği, daha sayabileceğim pek çok maddeyi alt alta koyduğumuz zaman gerçekten gerilimli ve zor bir süreci yaşıyoruz. Bir kere bunun altını çizmem lazım. Bir diğer husus tabii Türkiye'nin bugününe dair gerçekten Altılı Masa'nın yani Millet İttifakı'nın alacağı karar öyle bir hale geldi ki bu karar Türkiye'deki herkesi bağlar hale geldi. geldi. Cumhur İttifakı da bakıyor kimle yarışacağım diye bir taraftan bakıyor. Diğer ittifaklar dönüp bakıyorlar ya oradan çıkacak adaya göre bir pozisyon alacağız. Çünkü insanların umudunu kıran bir yere gelmek istemiyoruz. Bakın benim çağrıcısı olduğum Sosyalist Güç Birliği, o da bir ittifak. Şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. İdeolojik olarak yakınlık hissetmesek bile Recep Tayyip Erdoğan Bey'in kalıcı olarak daha çok devletin başında olmasına yönelik itirazları duyuyoruz ve aday çıkartmayız eğer çok itiraz edecek birisi olmazsa dedi. Diyebilirsiniz ki Sosyalist Güç Birliği ne olacak? Şu olacak, ben size söyleyeyim. Türkiye Komünist Partisi bölgede Sol Parti ve Halk Evleri vesaire TÖP o kadar güçlü bir sınav verdiler ki insanların kalbini kazandılar. Diğer Emek ve Özgürlük İttifakı'nın üyesi olan Türkiye İşçi Partisi, EMEP vesaire o kadar iyi bir, özellikle Türkiye İşçi Partisi o kadar iyi bir sınav verdi ki kendi %1'leri, 0.5'leri, 0.8'leri her neyse bunların çok ötesinde bir saygı kazandılar. Temsiliyeti de hak ediyorlar aslında. Fakat oradaki partilerin temsiliyetteki hak edişlerinin tersine Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Gültekin Bey'in, hatta Temel Bey'in, yani o dört partinin gücüne sahip değiller Türkiye'nin yazgısında. Neden? Diğerleri oy oranlarının çok ötesinde bir temsiliyeti taşıyorlar. Toplumda öyle bir karşılıkları var mı? Bence yok. Böyle bir çelişki de yaşanıyor. Mesela Cumhur İttifakı'nda Erdoğan ve Bahçeli bir kanat, Büyük Birlik Partisi'ne dönüp sen ne düşünüyorsun diye sorulmuyor. Ama onlar da orada devam ediyorlar. Hatta Perinçek de orada devam ediyor. O tarafa döndüğünüz zaman böyle bir adaletsiz tablo da var. O yüzden aslında tam da Bektaşi fıkrasını anlatan Sayın Fikri Sağlar'ın dediği noktaya Türkiye geldi ve sıkıştı. Bunun üzerinden nasıl çıkılır? Bunun üzerinden bence şöyle çıkılır seçmenin eğilimi itibariyle. Açık söylemek gerekirse seçmen kendisine en yakın olan evet diyeceği ismi belirlemeyecek, hayır demeyeceği ismi belirleyecek. Yani başka türlü söylersek gönül verdiği bir isimle olmasa bile asla yan yana gelmeyeceği birini reddederek diğerini yeğlemiş olacak. Yani örneğin bir sosyalist açısından, bir Kürt açısından, Kürt siyasetin içinde olan birisi açısından, belki bir sosyal demokrat açısından, yani sol renkleri taşıyan insanlar açısından hiç değilse asgari koşullarda ya bu da olursa biz de nefes alabiliriz diyebileceği bir seçenek arayışı olacak. Bu demokrasi için bir felaket. Hatta daha ileri gideyim, rezalet. Bunu aşmak için de yeni bir döneme, yeni bir sürece, yeni bir anlayışa geçmek elbette ki çok önemli. 0212 809 3043'ten yolcu yolunda gerek devam ediyor. Yolculuğumuzda siz yoldaşlarımızla mikrofonu size bırakarak devam edeceğiz.
Engel mani yok ki sapı imani. Bol keriz bol enayi, güç verirler gari, gari de gari gari. Gemisini kurtaran fedakar ve cephakar, kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim bizi, yüzdürmeyin gari, gari de gari gari.
Evet, yolcu yolunda gereklisiniz. 0212 89 30 43. Haydi bakalım. Dostlar, saat 14'ten beri Millet İttifakı toplantısı sürmekte. Saatlerimiz 19.20'ye geldi. Devam ediyor. Ali de takip ediyor. Bize bilgi geldiği anda bir son dakika yapacağız, hiç kuşku yok ki. Tabii son dakika yapacağız derken Türkiye'de bütün gazeteciler içeriden bilgi almak için sonra birbiriyle yarışacaklar. Ne oldu, ne bitti, nasıl bir tavır var diye. Ben açıkçası masadan çok içeriden bilgiler alarak dün değerlendirmeler yaptım. Ve bunları teyit ettim. Özellikle Mansur Yavaş ve ekranlara arka arkaya çıkmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partililer tarafından büyük bir tepki vardı. Bu kadar zaman bekledi. Eğer adaylıkta adı bile geçiyorsa son hafta sahaya çıkmamalıydı dediler. Dünkü Ekrem Bey'in konuşmasıyla ilgili olarak bir sevinç vardı. Depreme yönelik konuşması, adaylığa yönelik bir tutum takınmaması memnun etti oradaki yani üst düzey yöneticileri. Bu sırada tabii bir tür diplomasi mi denir artık, özellikle diğer dört partinin başkanları için çeşitli konuşmalar yapıldı. Gültekin Bey'in ve özellikle Temel Bey'in Kemal Bey'le birlikte hareket ettiği, Ali Babacan'ın Kemal Bey'e itiraz etmeyeceği netleşmişti. Yani eğer bir oylama yapılırsa hani 4-2 biter ama öyle bir oylama yapılmayacağını da biliyoruz. Benim gibi şeytan avukatlığını yapanlar açısından şöyle bir sorun var ve bence Meral Hanım'ın en çok canını sıkan mesele o. Ben Meral Hanım'ın Kemal Bey'e itiraz edeceğini kategorik olarak düşünmüyordum ilk baştan beri. Ancak partinin daha ülkücü kanadının bu konuda bastırdığını biliyorum. Meral Hanım Millet İttifakı bir karar alıp da Kemal Bey'de uzlaşırsa kendi partisinin içinde şu ya da bu şekilde bir çatlak olur mu endişesini de taşıyor. Çünkü Meral Hanım siyasetin kalan döneminde 70 günden sonra gelecek olan yerel seçimler ve Türkiye'nin bu 2 yılında yapması gereken çok şey olduğunu bildiği için ve herkes açısından da böyle olduğu için şöyle bir merkez sağ yaratma kaygısıyla kimseyi dışlamamak istiyor. Merkez sağ yaratmak için talip olan çok siyasi parti var. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi de uzun yıllar merkez sağ yaslanma duygusu taşıyordu açıkçası. O yüzden merkez sağa giderken partisinin bir çatlak görüntüsü vermesini istemiyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmuş. İyi Parti'de destek vermiş ve partiden 3-5 kişi istifa etmiş. Şimdi bu hiçbir siyasi partinin isteyeceği bir şey değil. Ama bunun bir benzeri başka siyasi partide olur mu bilmiyorum. Kemal Bey açısından da hayatının, siyasi hayatının bunca yıl bekledikten sonra son manevrası. Yani bana sorarsanız Sayın Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı olarak aday olarak sahaya çıkamazsa partisinde artık yapabileceği hiçbir şey kalmaz. Saygı da ne oranda görür? Ya bizim genel başkan bu kadar bizi getirdi. Böyle bir tablo oldu denmesi hoşuna gitmez. Bu arada mesela çok üst düzey bir Cumhuriyet Halk Partili yönetici, yani Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki diyelim ki 10 kişi varsa onlardan biri bana şunu söyledi. Kılıçdaroğlu eğer aday olarak çıkmazsa biz bunu partimize anlatamayız. %20'yi bulamayız dedi. %20'yi bulamayız dedi. Şimdi bu ne demek? Artık partiye bir umut verildi. Kılıçdaroğlu bunca yıl sonra Ekmelettin İhsanoğlu, Sayın Muharrem İnce meselesinden sonra sahaya kendi çıktı. Kendi çıktığına göre bu da partiye bir coşku getirecek. Kazanmaya çalışacaklar. Yoksa hep iddiasız bir genel başkan noktasında kalacak. Bu da tabii kabul edilir gibi bir şey değil. Diyeceksiniz ki bu niye Devlet Bahçeli'ye sorulmaz da Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulur? Bu da haklı bir soru. Onu da söyleyeyim. Ben de bir yudum su alacağım şimdi değerli dostlar. Bu arada bulutsuzluk özlemi arkadan yükseliyor.
Bugün duyduğum haberler sana utanç veriyor olabilir. Bugün din ve ırk uğruna
0212-809-3043 Özgür Mikrofon Yurttaşlar'da. Evet, saatlerimiz 19:25'e geliyor. yolcu yolunda gerek de kulis bilgilerini paylaştık. Sayın Fikri Sağlar'la konuştuk ve Türkiye'nin dönemeçleri üzerinden bir tahlil yapmaya devam ediyoruz. Bu arada sizlerden gelen telefonlar yığıldı. Onlara da söz vermeye başlayalım. Kadir, buyurun.
İyi akşamlar, merhabalar.
Merhaba, buyurun.
Ben şimdi üç konu başlığı altında üç şey söylemek istiyordum.
Buyurun.
Birincisi siyasi bir konu. Fikrim olarak bu adayla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu bence partisiyle birlikte kendisi Cumhurbaşkanı adayı olursa ikinci olur ama ikinci tura kalamaz. Benim fikrim bu. Partisinin tüm CHP'lilerden oy alabilir ama tüm muhalefetten oy alamayacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen Muharrem İnce ile işbirliği yapıp bu altılı masa Muharrem İnce'yi aday gösterse ben de Muharrem İnce'nin bu sefer kazanabileceğini düşünüyorum. Ya da soru olarak da şunu soruyorum. Muharrem İnce acaba ikinci olursa aday olarak bu altılı masa ikinci turda Muharrem İnce'yi destekleyecek mi?
Teşekkür ederim.
Rica ederim.
Bir şey daha mı söyleyecektiniz? Buyurun.
Söylemeyecektiniz. Fikrim buydu. Ben iki konu daha var. Onları söyleyeceğim bir de.
Buyurun buyurun. Tabii biz kimseyi sesini kesmiyoruz. Özür dilerim. Buyurun.
Teşekkür ederim. İkinci konu olarak yani ben hangi siyasi parti liderini karşılaşırsam bunu ileteceğim. Tabii ki bu AK Parti tarafı değil, muhalefet tarafı. Muharrem İnce olur, Ümit Özdağ olur, altın masadan biri olabilir. Bir husus var, çocuklar. Çocuklar bizim ülkemizin şu an bence en büyük, hani deprem ayrı bir konu da, Karayan yanası. Çocuklara tecavüz ediliyor, küçük yaşta evlendiriliyor. Benim de çocuğum var. O yüzden çok hassasım bu konuda. Bence şöyle bir benim fikrim var. Çocuk esirgeme kurumları kim iktidara gelirse gelsin. Bunu AK Parti de yapabilir de yaparlar mı? Yapmazlar. Çocuk esirgeme kurumlarında A'dan Z'ye, yukarıdan aşağı bütün çalışanların bayan olması gerekir. Kadın. Ki çünkü çocuk yurtlarında hep çocuklara tecavüz ediliyor. Kadın olursa bence bunu bir nebze engelleyebilir. Müdüründen aşağıya doğru. Nasıl aile bakanı bayan aşağıya doğru düşünün. Çocuk esirgeme kurumunda da kurumlarında toplam bakanlık üyesinde benim bildiğim çalışan 15 bin kişi var. Temizlikçisinden tuvaletçisine, işte müdürüne, konuşçusuna, bu çocukları yemek hazırlayan herkes. Bayan olursa çocuk esirgeme kurumlarında çalışanların bence çocuklara tecavüz edilmesinin bir nebze önüne geçebilir. Çünkü biz televizyonlarda, ben öyle düşünüyorum, bunun çok azını duyuyoruz. Çünkü her çocuk sesini çıkartamıyor. Zaten çocuklar kendi sesini çıkartamıyor da bunu hani bir şey vesile oluyor da duyuyoruz. Çocuklar sesini çıkartabilse bu yurtlarda emin olun çok fazla tecavüz edilen, taciz edilen, cinsel istismara uğrayan çok fazla çocuk vardır. İkinci konu buydu, paylaşmak istedim.
Çok teşekkür ederim. 0212-809-3043 0212-809-3043 Özgür mikrofon sizde. Siz söyleyeceksiniz, biz dinleyeceğiz. Yaşamaya mecbursun. Evet, Türkiye seçime gidiyor gibi görülüyor. Tabii henüz seçime gidip gitmemesi konusunda Cumhurbaşkanı'nın sözü dışında Yüksek Seçim Kurulu'nda kararı beklenecek ama sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı bir şey söylediği zaman bu ülkede oluyor. O yüzden hep birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasını göreceğiz. Evet, ikinci konuğumuz geldi, Hakan.
Merhaba Enver Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Ben şeyi belirtmek istiyorum, yani altılı masa bu konuyu çok uzattı. Muhtemelen adayların yıpranmaması için ya da işte Kemal Bey ile ilgili pazarlıklar vesaire oldu ama ben şu anda o masada oturanlar ya da Türk siyaseti içerisinde olan bir kişinin dışında genç bir adayım. Belki bugüne kadar hiç siyasete girmemiş bir kişinin aday olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 40-50 yaş aralığında bir kişi bu ülkeye dinamizm katabilecek, gençlere bu ülkeye yeniden umut verebilecek bir kişinin aday olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar o masada oturanlar dahil olmak üzere herkes bu ülkenin siyasetinin öyle ya da böyle olmuş bugüne kadar denenmiş bir şekilde. Maalesef de başarılı olamamış kişiler. Malum ülkede belli kesimlerde oy verecek aday mı var gibi bir yaklaşım da varken, yeni bir kişinin aday olmasının daha doğru olacağını, kutuplaşmış bir Türkiye'de herkesi birleştirme adına tüm tarafları, tüm toplumu birleştirecek bir imaj çizebileceğini, yeni bir umut olabileceğini inanıyorum açıkçası. Yani artı Türkiye sosyolojisinde Kemal Bey'le ilgili maalesef İç Anadolu'da, yani bunu dile getirmek belki hoş bir şey değil ama göze alınması gereken bir konu. Hala maalesef ülkemizde Alevi-Sünni konusu dile getiriyor. Orta Anadolu'da Alevi topluluğuna karşı böyle bir olumsuz bakış açısı var. Yani detayını bilmediğin, böyle işte aman Alevi mi yapamaz edemez şeklinde. Bu sosyolojide maalesef bilinmeden hareket edilirse buna aykırı bir görüş geliştirilmeden, bir hoşgörü ya da bu anlatılamadan insanlara bunu çözülebileceğine inanmıyorum. Bunu mevcut iktidar yine kullanacaktır. Yani bunu tabii direkt olarak insanlara söyleyemiyorlar. İşte o Alevi şu şöyle gibi. Ama bunu arka planda fısıltı gazetesinde dedikodularla bunu besleyeceklerdir ve bu olumsuz yansıyacaktır diye düşünüyorum.
Teşekkür yani ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Tabii bunun dile gelmesi bile çok ayıp. Bunu size yönelik söylemiyorum ama çok ayıp maalesef. Bunu çok da utandırıcı buluyorum. Şimdi değerli gazeteci Tuncay Öz, sağ olsunlar bizi arama konusunda layık görmüşler. Türkiye'nin deneyimli gazetecilerinden biri. O da bizim dinleyicilerimizden biri olduğu için herhalde aradı. Ben de tabii bir heyecan duydum. Bu kadar deneyimli bir gazetecinin bizi araması. Bakalım ne diyecek. Sayın Öz, buyurun.
İyi yayınlar diliyorum Sayın Aysever. Zevkle dinliyorum. Gerçekten hem sizin yorumlarınızdan hem size gelen telefonlardan aldığım bilgiler, gerçekten farklı görüşleri tanıma şansımız oluyor. Şimdi Türkiye büyük bir kırılma noktası. Onun için bağlanma ihtiyacı hissettim. En azından anlatmak açısından. Türkiye çok büyük bir enkazın altında. Ama Türkiye sadece Maraş'taki deprem ya da 10 ili enkaz altında değil. Çok uzun bir süredir Türkiye zaten ekonomik olarak var olan sistem olarak büyük bir enkazın altında zaten. Ve bu enkaza karşı nasıl bir akıl çıkacak, nasıl bir eğilim çıkacak?
Tuncay Bey, bir son dakika var, onu verelim. Korktuğumuz başımıza geldi herhalde. Altılı Masa pazartesi günü yeniden toplanma kararı almış. Aday belirleme açısından yine bence kuşkuları biriktirecek bir durum. Bu iyi bir şey değil. Evet, buyurun.
Şimdi o zaman hemen olaya girelim. Altılı Masa eğer Kılıçdaroğlu'nun dışında başka bir popülist seçeneğe yönelirse, bu Türkiye'nin bu enkaz altındaki sürecine çok büyük bir darbe olur. Neden biliyor musunuz? Türkiye'nin bu dönemde Kemal Bey'i beğenelim ya da beğenmeyelim, Kemal Bey'e ihtiyacımız var. Neden biliyor musunuz? Liyakat için ihtiyacımız var. Devleti tanıma açısından ihtiyacımız var. Ve her şeyden önemlisi denetim için ihtiyacımız var. Bizim güçlü bir iradeye ihtiyacımız var. Bu dönemin enkazını kaldırabilmek için. Eğer biz popülist bir insan seçilebilecek bir aday noktasında popülist bir açılımla gidersek, sadece bir popülist dönemi bitireceğiz, başka bir popülist dönemi başlatacağız. Yani böylesine bir dönemde sadece insanları motive etmek yeterli değil, dönemin liyakatındaki takım oyuncusu olabilecek insanı başa getirmenin çabası içinde olmalıyız. Yani bu insan nasıl bu devleti, nasıl bu halkı, nasıl bu çözüm noktalarında neyi getirecek, neyin arkasında yeterince durabilecek, o durma noktasında ne kadar işini yapabilecek ve yaptırabilecek noktasında Türkiye'nin bugün çok büyük bir takım liderine ihtiyacı var. Eğer biz bu takım liderini bugün böylesi bir noktada sadece ve sadece
seçilebilecek aday noktasına indirgersek, iyi de kardeşim o seçilecek adayın arkasındaki oyun, siyasi oyunu nasıl oynayacaksın? Bu enkazı nasıl kaldıracaksın? Bu tahribatı nasıl kaldıracaksın? Gördüm, devletin, senin devletin, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla yok olduğu için, bütün kurumların içindeki insanlar onun gereğini yapamadıkları için ve tek bir ağza baktıkları için depremde enkazın altında kaldılar. Enkazın altında sadece insanlar, sadece başlarken beni astınlar, beni kessinler diye cümleye başlıyorlar. Demokratik bir ülkede insanlar kendi düşüncelerini ifade ederken isterlerse beni astınlar, isterlerse beni kessinler ama ben son noktaya geldim, son sözümü söylüyorum, bundan sonra da gereği neyse yapacağım diye mi yaparlar? Burası 3. dünyanın bilmem neresindeki bir ülke midir ya? Burası böyle Cumhuriyet'in 100. yılındayız ve geldiğimiz noktada hala işte insanlar Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir mi? Zaten yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilip seçilmemesini sadece bir takım popülist çözümlerle yapıyorsak, o zaman senin var olan bu 20 yıldan aldığın hiçbir ders yok demektir yani. Bak şimdi
Sayın Öz, kulis bilgilerini de vereceğiz ama bize gelen bilgiler. Bir kere bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya gelmiş. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya geldikten sonra anlaşılan o ki müzakere süreci somut bir şekilde başlamış. İyi Parti Genel İdare Kurulu cumartesi günü toplanacakmış. Herhalde Sayın Meral Akşener masadaki Kemal Kılıçdaroğlu önerisi somut olarak dillendirilince bir daha parti kuruluna gitme ihtiyacı duymuş. Bu benim bugün aldığım kulis bilgisini doğruluyor. Pazartesi yeniden toplanacaklar. Parti kurulları, tüm parti kurulları da bu arada yeniden bu İyi Parti kadar tarihi, yeri, zamanı, her şey belli olarak değil ama onların da toplanıp pazartesi günü yeniden Kemal Kılıçdaroğlu maddesiyle bir araya gelecekleri ortaya çıkıyor. Bunu iki türlü yorumlamak mümkün. Bir tanesi, sonunda isim telaffuz edildi ve yaralı bereli olmaktansa bütünlüklü bir şekilde bu işi pazartesi halledelim denebilir. Ki bu bence %30'luk bir olasılık. %70 ise özellikle Sayın Akşener'in kendi partisine yeniden, bakın bu telaffuz edildi, masada bu ısrar var, dolayısıyla son kez size soruyorum, var mısınız yok musunuz demesi bağlamında değerlendirilebilir. Tekrar ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu ismi gündeme geldi ama Genel İdare Kurulu'na yeniden gitmek gerekti. Bu çok enteresan. Evet.
Tamam, şu oluyor anladığımız kadarıyla. Kendi bürokrasisi, altılı masanın kendi bürokrasisi, bürokratik yapısı içinde sorunu dişiliyor. Yani burada şu çıkıyor sonuca, biz şimdi aldık, ilk defa gündeme geldi, şimdi geri dönüyoruz. Herkes partisindeki insanlarla bunu konuşacak. Ondan sonra konuştuktan sonra pazartesi günü gelecekler, %99.9 tamam Kemal Bey sizle anlaştık diyecekler gibi bir his var içinde. Ama bunun arkasında daha da bana sorarsan nasıl diyeyim, bir güç oyunu var ve bu güç oyunun kendi içindeki tepişmeleri var ve o tepişmeler konusunda siyaset zaten sonuçta bir güç oyunu. O gücü var etmek için elinden geleni yapacaklar. Yani benim anladığım Meral Akşener güçlü bir pozisyonda iki numara olmak için bütün kartlarını masaya koyacak.
Teşekkür ediyorum Sayın Öz. 0212.
Başarılar diliyorum, sesini duymak.
Sağ olun. Yeniden bize bağlandığınızda yine size söz vermekten onur duyarız. Teşekkür ederiz. 0212-809-3043 0212-809-3043 Türkiye siyaseti yepyeni bir viraja girmiş oluyor. Arkadaşlarım bana bilgileri aktarıyorlar.
Müzik.
Türkiye siyasetinin dönüm noktasında bugün önemli bir toplantı gerçekleşti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu cumartesi günü yeniden toplanacak. Çünkü pazartesi günü Millet İttifakı masada yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun güven oynaması diyebileceğimiz bir oylamaya için masaya gelecekler. Bu konuyla ilgili ben tabii şimdi yayında olduğum için kulis bilgilerini hemen alamayacağım ama tahmin ettiklerim gündeme geliyor. Yetki almış bir Meral Akşener her şeye rağmen bir daha genel idare kuruluna gidiyorsa bu şu anlama geliyor. Yetkiye rağmen teyit etmek istiyor anlamına geliyor. Yetkiye rağmen teyit etmek demek Kılıçdaroğlu meselesinin tartışılması demek. Bunun da burada altını çizmek isterim. (0212-809-3043) Eğlensin herkes, gülsün bu gece. Gönen. Evet Gönen buyurun. Gönen. Düştü galiba. Aygül. Buyurun.
Merhabalar Enver Bey. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Memleketin halinden ben, iyiyim.
Aynen. Ben şok içindeyim. Bir şey sormak istiyorum. Meral Hanım yetki almamış mıydı?
Meral Hanım yetki almıştı. Ama ilk gelen bilgilerde Kemal Bey'in adı zikredildikten sonra bir kez daha teyit etmek istiyor. Yani kategorik olarak hayır dediğine yönelik elimizde bir bilgi yok. Ama baştan beri söylediğim şey burada da aynen geçerli.
Enver Beyciğim biz ne yapacağız ya? Biz ne yapacağız ya böyle? Şimdi ben oyum falan partiye gitsin istemiyorum. Ama kurtuluş için evet diyorum. Filan partiye gitsin istemiyorum ama evet diyorum. Ama biz bu kararsızlıkla ne yapabileceğiz?
Evet. Vallahi işte göreceğiz. Ben
sizin annenizden büyüğüm. Belki ama o kadar üzüldüm.
Ya. Evet Aygül Hanım. Göreceğiz. Ben
içinde böyle konuştum. Kusura bakmayın.
Rica ederim. Özgür mikrofon burası. Hakaret olmadığı müddetçe kimseye sansür koymuyoruz.
Böyle bir şey yani bilemedim. Bize yazık olacak. Yazık oluyor yani.
Belki de pazartesi günü Kemal Bey onaylanmış olur. Durun bakalım. Onu bir görelim.
İnşallah.
Çok ama teşekkür yani, ediyorum. Bakın,
bu
buyurun.
Kadar gün kalmışken efendim bu kadar gün kalmışken daha neyse artık başka bir şey demeyeyim. Anladınız siz ne demek istediğimi.
Teşekkür ederiz.
Peki, 0212... Teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun diyoruz. Başka
sağ olun. Sağ olunuz Sayın Aygül Hanım, soyadını öğrenemedik Aygül Hanım. Ben teşekkür ederim. 0212-809-3043'ten siz konuşuyorsunuz. Altılı Masa'nın toplantısı bitti. Pazartesi günü bir toplantı daha yapılacak ve o toplantıda ne olacağını göreceğiz. Müziğe geçelim, benim sesimi alalım biraz. Az önce Fikri Sağlar Bey'le değerlendirmiştik. İşte orada olasılıkları konuştuktan sonra olasılıklardan biri oldu. Henüz tam olarak kulisleri alamıyoruz. Ali arıyor birkaç yeri. Bilgiler gelecek ama ilk bilgilerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir direnç olduğu yönünde bir kanaat oluşmadı. 0212-809-3043 0212-809-3043 bizim açımızdan Fevkalade önemli bir süreç ve çünkü Türkiye'nin kaderi süreci bu. Herkes nefeslerini tutup 3 gün daha ya da bakayım cuma, cumartesi, pazar, pazartesi yani neredeyse 4 gün daha soluk soluğa kalacak. Onun da altını çizmek isterim. 0212 809 3043. İbrahim buyurun.
İyi akşamlar Enver Bey.
İyi akşamlar İzmir'den, buyurun.
İzmir'den dün de aramıştım.
Ne güzel.
Enver Bey çok merak ediyorum. Çok inanılmaz merak ediyorum. Yani bu ülkede tüm renklere, tüm inançlara, tüm bireylere saygı çerçevesinde saygıyla yaşayabileceğimiz bir ülke olamayacak mıyız ya? Olamayacak mıyız? Yani ben çok merak ediyorum. Yani olanları bitenleri de böyle bir taraftan takip etmeye çalışıyorum. Bir taraftan da üzülüyorum. Gerçekten de çok üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Sizin fikirlerinize de çok saygı duyuyorum. Aynı ideolojide olmamamıza rağmen 45 yaşından sonra sayenizde az da olsa aydınlanmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum.
Birbirimize zehretmeyelim. Bu dünya bizim.
Evet değerli dostlar, bir açıklama var. Millet İttifakı'ndan ortak adayda uzlaştık şeklinde. Bu henüz teyitli bir bilgi değil. Arkadaşlarım teyit etmeye çalışıyor. Herhalde uzlaşılan adayı mı şeye götürecekler, bakacağız. Farklı farklı bilgiler geliyor. Millet İttifakı ortak adayda uzlaştık diyor. Evet değerli dostlar, şimdi resmi açıklama geldi. Son dakika, 6 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı açıklıyor. Cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşılmış. Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu şu anda belli. Sadece ve sadece bilgilendirmek için kurullara gideceklermiş. 6 Mart günü Saadet Partisi'de yeniden toplanılacak ve 6 Mart günü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Çok kısa bir zaman sonra ben de bunu öğrenmiş olacağım. Yayın bittikten sonra adayın kim olduğunu bugün görmüş olacağız. Muhtemelen görünen o ki aday Kemal Kılıçdaroğlu olacak, öyle görülüyor. Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu 6 Mart 2023'te açıklayacaklar. Demek ki ilk bilgiler kesik kesik geldiği için bize onları şimdi resmileştirmiş olduk. Seçime birlikte girmek, amblemleri Millet İttifakı çatısı altında toplamak ve nihayetinde Millet İttifakı'nın adayını pazartesi günü açıklamak suretiyle bu meseleyi sonuçlandırmış oldular. 6 Mart 2023 Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı adayı, yarışacak ikinci isim toplumla paylaşılacak. Hayırlı olsun. Artık Aygül Hanım'ın kaygıları da haklı olarak bizden kaynaklı eksik bilgi verdik ama o zaman açıklama gelmemişti. Şimdi geldi. Size iletmiş olduk. Artık Millet İttifakı'nın bir adayı var. Millet İttifakı'nın adayının sadece kim olduğunu pazartesi günü öğreneceğiz. Yetkili kurullara bilgi verilecek. Zaten bugün biraz sonra bütün Ankara gazetecileri kulis bilgisini paylaşmış olurlar. Bundan sonra ne olur tartışmaları başlayacak. Onları da öğreneceğiz. Evet, aslında büyük oranda Türkiye seçime hazır hale geldi. Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın adayı pazartesi günü açıklanmış olacak.
Sevmek, paylaşmak canım.
0212-809-3043 0212-809-3043 artık sadece isim söylenecek çünkü aday belli. Türkiye seçim atmosferine girdi. Artık Türkiye seçimini bekliyor. Bu özel bir durum haline geldi. Adayı birazdan Ali muhtemelen öğrenmiş olacak. Kim olduğunu şimdi o kulisleri öğrenmeye de çalışıyoruz. Size mikrofonu uzatabiliriz. Bugün herhalde 8 gibi kesmemiz gerekecek. Çünkü benim boş konuşmam yersiz olur. Adayı öğrenmeye çalışacağım. Adayı da biraz sonra Ali öğrenemezse ben öğreneceğim. 0212-809-3043. Aykut.
Enver Bey merhabalar, iyi yayınlar.
Buyurun.
Sesimi alabiliyor musunuz?
Evet tabii, buyurun.
Sesimiz sanırım hani aracın şeyinden olduğu için çok net gelmedi de.
Buyurun buyurun, biz buradayız.
Şöyle, benim de hani çok böyle uzatmadan sözü, yani müthiş bir başarısızlık olarak görüyorum. Yani Mayıs'ta belli olacağı bir seçim vardı ama bizim tabii 6 Mart hala adayımız belli değil. Ve sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani fakirlikle, düşüncelerini belirtemeyerek, ezilmişlikle yan yana gelmiş bir halkı, yani bütün kitleler birleşmiş artık hani sağ, solu, fraksiyonu, şunu bunu ayırt etmeksizin hepsi bir araya gelmiş bir halkı bir seçime kanalize edemeyen iki tane başı çeken büyük parti ve diğer hani ufak oyları, yani temsil ettikleri halkları kesinlikle hani küçümsemiyorum hani.
Biraz Aykut Bey, oy olarak. Aykut Bey şu anda aday belli. Onun altını çizmek isterim. Millet İttifakı'nın,
evet, hani son dakika olarak geçildi.
Evet, adayı belirlendi. Artık şu eleştiriyi yapamayız. Ya aday bulamadınız diyemeyiz. Pazartesi günü o da en doğal hakları. Belki bir toplantıyla falan açıklayacaklardır. Dolayısıyla bunun altını çizmek isterim. Artık aday belli. Buyurun.
Ama Enver Bey, şu bir başarısızlık değil midir? Hani ya da yani halk fakirleşerek birleşti. Halk ezilerek birleşti. Halk dışlanarak birleşti. Yani bu birleşmiş öfkeyi, bu birleşmiş kardeşliği, yani bu ötekileştirilmiş kardeşliği hani bir alanda kanalize edememiş olmak başarısızlık değil mi sizce?
Ben bu süreci çok da kötü götürmediklerini düşünüyorum. Çünkü karşılarında bir devasa devlet var. Bu arada şunu söyleyelim. Bize gelen bilgi, benim edindiğim bilgi, aday Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun altını çizelim. Şu anda öngöremediğimiz bir şey olmadığı müddetçe Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu.
Ya hani nacizane fikrimi söyleyebilirim.
Bunu söyleyelim. Evet, lütfen buyurun. Diğer dinleyicilerimizi de alacağım. Evet, buyurun.
Tabii. Yani çok kısa. Sadece şunu söylemek istiyorum. Evet, hangi Kemal Kılıçdaroğlu? Yani şimdi ötekileştirilmiş tarafı temsil ettiğim için söylüyorum bunu. Yani acaba gerçekten hani bizleri de görecek mi?
Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çok teşekkür ederim. 0212-809-3043 aday Kemal Kılıçdaroğlu, öyle görülüyor. Uzlaşılan isim Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi benim tahmin ettiğim ikinci aşamaya geçiliyor. Burada İyi Parti içerisinden bir çatlak olur mu endişesi birilerinde olabilir, onu da göreceğiz. 0212-809-3043 Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu yönünde güçlü bir eğilim var. Beni kameradan alırsanız bir iki dakika, ben de hemen size bilgi almaya çalışayım. Çünkü bana bilgi geldi gibi. Evet.
Biz bu mülkün sahibiyiz o.
Lale, sümbül, mor, menekşe o. Beyler misafir gelirler giderler.
Beyler misafir giderler.
Beyler misafir gelirler giderler. Beyler misafir giderler.
Burası çiçek çarşısı, oh oh oh.
hükümetin tam karşısı o. Alıp satanlar gelirler giderler.
Beyler misafir giderler.
Alıp satanlar gelirler giderler.
Beyler misafir giderler.
Evet değerli dostlar, 0212-89-30-43'ten iki telefon daha alacağız. İlhami.
Merhabalar.
Buyurun.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Buyurun.
Ben sadece insanlarımızın bu kadar aceleciliğine anlam veremiyorum. Ya bakkal evet. Dükkanı açmıyor ki bu adamlar. Ülkenin yönetimine talipler. Tabii ki bunlar hepsi konuşturulacak. Tabii ki bunun içinde kafa yoracaklar. Bu aceleleri ne ya?
Evet. Pek de acele etmediler. 60 gün kaldı seçime.
En doğru işi yapıyorlar şu anda. Bir parti düşünün. Kendi ideallerinden vazgeçmiş. Ülkenin selameti için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan yıllardır bu ülkede iktidarın bütün nimetlerinden faydalanmış bir başka bir parti var. Hala onun hesabını yapan partiler var. Oy oranları belli olmadığı halde kendilerini bir yere koyan insanlar var. Ve bunları bir araya Atatürk gibi birleştirmeye çalışan bir kafa var, zihniyet var. Bunu niye insanlarımız anlamaya çalışmıyorlar ki? Evet. Sadece ve sadece öfkelerini kusmaya. Vay efendim acaba şey mi seçiyoruz yani? Podyuma çıkacak bir manken mi seçiyoruz biz? Ülkeyi kurtaracak aklı selimi seçiyoruz. Onun için sabırlı olsunlar ve umutlarını da bu ülkeden kesmesinler. %25 bu ülkenin cumhuriyetini kurdu. Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Hala %25 direnmekte. Hala %25 bu ülkenin refaha çıkması için çaba sarf ediyor. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. İlhami Bey'in de görüşleri böyle. Evet, bize gelen bilgilerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının üzerinde uzlaşıldığı yönünde. Bundan sonraki spekülasyonlara bakacağız artık. 0212-809-30-43 son iki telefon alalım. Ardından da ben de boş konuşmak yerine polislere bir döneyim. En doğru bilgileri aktarmamız gerekiyor. Dün nasıl bütün bilgileri aldıysak bugün de aynısını almaya devam edeceğiz. 0212-809-30-43 bir ya da iki telefon daha sığdıracağız. Ardından da programı sonlandıracağız ve arkadaşlarımız size son dakika bilgileriyle devam edecekler.
Burası çiçek çarşısı, oh oh oh.
Hükümetin tam karşısı, oh
oh. Murat.
Merhabalar. Yolcu yolda buyurun. Gerek diye biz de yoldayız. Merhabalar Enver.
Ne güzel. Sağ olun, buyurun.
Uzun zamandır Radyo Sputnik'i dinliyorum maalesef. Dinleyecek başka bir şey kalmadı izleyecek. Biz de hani tutunacak bir burası kaldı. Bir merhaba demek istedim öncelikle. Beklediğimiz gibi evet sizden duydum ben çok bir şey şu an demek istemiyorum, umarım iyi olur. Hani ben bir seçmen olarak açıkça söyleyeyim, hani şu sürece kadar kimin çıkacağı hiç açıkçası hani umursamadım, çünkü hani biz önce geleceğimizi, geçmişimizi bir göz önünde geçirip sorguladığımız zaman bunlar hepsi bizden kaynaklı. Yani toplum olarak, birey olarak bizim bugün yaşadığımız felaketler, bugün yaşadığımız ekonomik, sosyal bunalımların tamamen ana temeli biziz. Yani şunu da söyleyeyim açıkçası, hani biraz tepkili bir bireyim. Bunun tepkinin sebebi hem kendime hem çevreme hem yaşadığımız topluma olduğu için bugüne kadar ben AK Parti'ye oy vermedim ama hatta bu seçimde gidip vermeyi düşündüm. Yani düşünün, hani bu şu ana kadar vermedim, açıkça söylüyorum, vermedim ama hani bu kadar politika üretilmeyen bir muhalefet bana göre, başkalarına göre olabilir arkadaşlar, işte ya ülkeyi yönetmeye talibiz. Bu saydığımız partilerin her biri, yani ülkeyle eşdeğer partiler vardır. Siyasetçiler dediğimiz siyasetçiler Türkiye siyasetinden uzak kişiler değildir. Yani bir çözüm, neyi çözüm çözecekler, neyi getirecekler acaba, gideni aratacaklar mı, yoksa Türkiye'yi demokratik, şeffaf, herkesin kendini ifade edebildiği çağdaş bir seviyeye getirebilecekler mi? Yani bu ne kadar sürede gerçekleşecek? Yoksa hani A gelmiş, B gitmiş, benim için, çalışan için, bugün evi yıkılan insanlar için ne değişecek? Yani bizler için ne değişecek?
Hepsini göreceğiz. Değerli İlhami Bey, süremizi doldurduk. Daha doğrusu yarım saatimiz daha var ama açıkçası ben şu anda bir kulis bilgisi almak bağlamında başka türlü meseleye bakmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Saatlerimiz 19.59. Son dakika bilgilerinizi yinelemek istiyorum. Çok şaşırmadığımız bir tablo çıktı ortaya. Pazartesi günü ayın 6'sında yani Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacak altılı masa denilen Millet İttifakı. Bugünkü yapılan açıklamada altılı masa seçimle ilgili her konuda ve Cumhurbaşkanlığı adayı isminde anlaştıklarını ifade ettiler. Bu üç günde yetkili kurullara bilgi verileceği söylendi. Bu vesileyle tabloda ortaya çıkmış oldu. Uzlaşılan ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu söyleniyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu meselesi herhangi bir siyasi partide bir çatlak doğurur mu? Bunu bilemem ama bunu birazdan öğrenirim. Size söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolcu yolunda gerek de yarın çok daha fazla bilgi vereceğime emin olabilirsiniz. Ama işte hep bizim yayınlarımız sırasında böyle gelişmeler oluyor. Yeni moda oldu. Eskiden daha erken saatlerde olurdu bu işler. Şimdi artık böyle. Ama Millet İttifakı'nın bir adayı var. En azından şimdilik var. Adayın adında uzlaşılmış. Umut ederim ki memleketimiz için en doğrusu, en güzeli olur. Ve umut ederim ki Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir ülkeye döner. Deprem zedeleri, depremde büyük acı çeken dostlarımızı unutmadık. Onları kalbimizde yaşatırken onlar için mücadele etmeye de devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli